Ayrım 19.
Kendisini bu yıl gördüm. Moskova'ya geldiğinde beni ziyaret etti. Kendisine nereye gidiyorsun aptal dedim, burada kal. Sana bir iş buluruz. Dinlemedi, kalamazmış. Paşa'yla kalbinin değil mantığının sesine uyarak evlendi. O günden sonra da yadırganan bir insan oldu. Çekip gitti. Lara hakkında ne düşünüyorsunuz? Dikkat edin, yerler kayıyor. Pis suları kapı önlerine dökmeyin diye kaç kez uyardım, dinlemiyorlar. Sanki duvara söylüyorsunuz. Lara hakkında ne mi düşünüyorum? Düşünmekten amacınız nedir? Ne düşüneceğim? Düşünmeye zamanım var mı sanki? İşte burada oturuyorum. Ona bir şey söylemedim. Orduda bulunan kardeşi Rodyan'ı kurşuna dizdiler. Bir zamanlar patronum olan annesine gelince bir çözüm yolu bulacağım elbet. Evet, artık eve gireyim, hoşça kalın. Böylece ayrıldılar. Demina'nın cep fenerinin ışığı pis merdivenleri, leke içindeki duvarları aydınlatarak yukarı çıktı. Yuri karanlığın içinde kaldı. Sağında Zafer Bahçesi sokağı, solunda da araba sokağı uzanıyordu. Bankalar yolu artık cadde olmaktan çıkmış, taş binalar karışıklığı içinde kaybolup gitmişti. Tıpkı Sibirya ve Urallarda yer yer karşılaşılan yarıklara benziyorlardı. Ev aydınlık ve sıcaktı. Tonya, "Niçin bu kadar geç kaldın?" diye sordu. "Sen yokken eşsiz bir şey oldu," diye Yuri'nin cevabını beklemeden sözüne devam etti. "Gerçekten beklenmedik bir şey. Sana söylemeyi unuttum. Dün babam çalar saati düşürüp kırdı, çok üzüldü. Çünkü evde doğru dürüst işleyen tek saat oydu. Tamir etmeye çalıştı, saatlerce uğraştı, bir şey yapamadı. Köşedeki saatçi tamir için gülünç bir ücret istedi. 3 somun ekmek. Ne yapacağımı bilemiyordum. Babam da çok üzülüyordu. Bir saat önce ne oldu biliyor musun? İnanır mısın, ansızın bir şan sesi işitildi. O kadar korktuk ki aklımızı kaçırıyorduk. Çalar saatin çanı çalıyordu. Kendi kendine çalışmaya başladı." Yuri şakacı bir tavırla, "Benim de tüfüse yakalanacağım saat gelip çattı," dedi. Sonra Tonya'ya ilk tüfüs olayını anlattı. 14. Ama Yuri tüfüse çok sonra yakalandı. O günlerde jivagolar bu yaşama dayanabilmek için son güçlerini harcıyorlardı. Hiçbir şeyleri kalmamıştı, açlıktan öleceklerdi. Yuri bir zamanlar hayatını kurtarmış olduğu parti üyesini görmeye gitti. Bu adam ona elinden geleni yaptı. Ama iç savaş başlamak üzereydi. Moskova'da pek bulunmuyordu. Sonra ilkelerine bağlı bir adamdı. Bu durumun halkın iyiliğine olduğuna inanıyordu. Onca her şey normaldi. Sıkıntının ardından iyi günler gelecekti. Ama zaman zaman kendisinin bile aç kaldığını saklıyordu. Yuri Brest sokağındaki tüfüs olan kadını ve kocasını ziyaret etti. Ama delikanlı ortadan kaybolmuştu. Karısının da nerede olduğunu bilen yoktu. Yuri'nin gittiği sırada Galina da evde yoktu. Kiracıların hemen hepsi değişmişti. Demina da cepheye gitmişti. Bir gün eline resmi fiyatla odun satın alabileceği bir odun karnesi geçti. Odunu Vindayaso istasyonundan alıp getirecekti. Bitmez tükenmez gibi görünen sokaklarda ilerlerken her yerin gözüne bambaşka göründüğünü fark etti. İki yana sallandığını, bacaklarının bükülüverdiğini hissediyordu. "Tamam," diye düşündü, "yakalandım, tifüs bu." Bayılıp yere düşünce arabacı onu tutup kaldırdı, odunların üstüne yatırdı. Yuri eve nasıl geldiğini bir türlü anlayamadı. 15. Hemen hemen iki hafta kendinden geçmiş olarak yattı. Rüyasında Tonya yazı masasının üstüne iki tane sokak koymuştu. Bir yanında Zafer Bahçesi sokağı, öteki yanında araba sokağı uzanıyordu. Tonya yazı masasının lambasını da yaktı. Şimdi sokaklar ılık, portakal rengi bir ışıkla aydınlanmıştı. Artık yazı yazabilirdi, hemen başladı. Şimdi Yuri çok zaman önce yazması gereken, yazmayı tasarladığı ama bir türlü başaramadığı şeyi yazıyordu. Çok rahat bir anlatımı vardı. Düşünceleri peş peşe düzenli olarak aklına geliyor, kağıdın üzerinde sıralanıyordu. Arada sırada yoluna bir delikanlı çıkıyor, çalışmasını engelliyordu. Çekik gözlü bir Kırgız delikanlısıydı. Kürk kalpak ve yine kürkten bir ceket giymişti. Sibirya ve Urallarda giydikleri gibi ceketinin kürk kısmı dışarıdaydı. Bu delikanlının ölümü simgelediğinden, kendi ölümü demek olduğundan emindi. Evet, ama şiir yazmasına yardım eden bir insan nasıl aynı zamanda ölüm demek olabilirdi? Ölüler yararlı olabilir miydi? Onlardan nasıl bir yarar sağlanabilirdi? Şiirin konusu ne gömülmek ne de ölümden sonra hayata kavuşmaktı. Bu ikisi arasındaki günleri anlatıyordu. Başlığı da kargaşalıktı. Yuri öteden beri 3 gün süreyle böceklerle, solucanlarla kaynaşan kapkara öfkeli toprağın aşkın ölümsüz çehresini yok etmeye çalıştığını, fırtınalar çıkararak, gümbürdeyerek, kayalarla, toprakla saldırarak denize gömmeye uğraştığını anlatmak istemişti. aklına hep iki mısra gelip gidiyordu. Yanında olmaktan mutluyuz ve artık uyanmak zamanıdır. Etinde cehennem, çürüyüş, mahvoluş, ölüm yaşıyordu. Yine de yanında bahar ve yaşam vardı. Ve artık uyanmak, kalkmak zamanı gelmişti. Uyanmak ve kalkmak zamanı. Yeniden yaşama kavuşmak zamanı. 16. Yuri iyileşmeye başladı. Önceleri aklını kaçırmış gibi her şeyi normal görüyor, sesini çıkarmıyordu. Hiçbir şey anımsamıyor, hiçbir şeye şaşkınlık göstermiyor, olaylar arasında bir ilgi kuramıyordu. Karısı onu kızarmış tereyağlı ekmek ve şekerli çayla besliyordu, kahve veriyordu. Yuri bunların artık ortadan kalktığını anımsamıyor, tersine sanki bir hasta için gerekli şeyi yapıyorlar diye düşünerek bir şiir ve hayal aleminde yaşıyordu. Ne var ki çok geçmeden düşünmeye ve merak etmeye başladı. Tonya, "Bütün bunları nereden nasıl buldun?" diye sordu. "Senin Granya buldu." "Hangi Granya?" "Granya Jivago." "Granya Jivago mu?" "Evet, Omsk'taki üvey kardeşin Yevgraf sen hastayken her gün ziyaretine geldi." "Geyik derisinden paltosu var mıydı?" "Tamam, demek kendisini gördün. Bütün hastalığın boyunca baygın yattın. Seninle bir evin sahanlığında karşılaşmış. İlk bakışta tanımış. Seninle konuşmak istemiş ama zavallıyı korkutmuşsun. Sana tapıyor. Yazdığın her şeyi kelimesi kelimesine okumuş. Adeta ezberlemiş. Bize neler getirdi bilsen. Pirinç, şeker, yağ. Şimdi köye gitti. Siz de gidin diyor. Biraz garip bir delikanlı. Galiba hükümetle bir ilgisi var. Bir iki yıl içinde buradan uzaklaşıp köye gitmemizi öğütledi. Bir süre için toprağa dönmeliymişiz. Krugerler aklıma geldi. Bundan delikanlıya söz ettim, pek uygun buldu. Bahçede sebze yetiştiririz. Her taraf ormanlık. Koyun gibi mücadele etmeden sapır sapır ölüp gitmenin anlamı yok. Nisan ayında Yuri Jivago ailesiyle birlikte Urallarda Yuryatin kasabası yakınlarındaki eskiden kalma Varinko köşküne doğru yola çıktı. 7. Bölüm Yolculuk 1. Mart ayının son günleriydi. Yılın ilk sıcak günlerine bu sıralar rastlanır. Aldatıcı bir sıcaklıktır bu. Ardından dondurucu soğuklar gelir. Jivagolar yol hazırlığı yapıyorlardı. Hazırlık nedenini saklamak için şimdi evi karınca gibi kaplamış olan kiracılara Paskalya yoğurtusu temizliğini yaptıklarını söylediler. Yuri bu yolculuğa karşıydı. Ama hazırlıkların yapılmasına ses çıkarmadı. Çünkü bu işin yoruculuğunun Tonya'yı bıktıracağını ve fikrinden vazgeçireceğini umuyordu. Ne var ki hazırlıklar hızla ilerlemiş, neredeyse bitmek üzereydi. Artık gerçeği söylemenin zamanı gelmişti. Bir akşam bu işi de yerine getirdi. Kayınbabası ve Tonya'yı karşısına aldı, bir nutuk çekti. Sonra "Hala gitmekte kararlı mısınız?" diye sordu. Tonya, "Önümüzdeki birkaç yıl dişimizi sıkmamızı, dayanmamızı öneriyorsun," diye cevap verdi. Toprak davası hallolunca Moskova dışında bir toprak sahibi olur, orada sebze yetiştirmeye çalışırız diyorsun. Evet ama bu birkaç yılı nasıl geçireceğiz sorarım sana. Bu nokta çok önemli. Sen de bir şey söyleyemedin. Kayınbaba da toprak sahibi olacağız da çiftçilik mi edeceğiz? Çılgınlık bu diyerek kızının tarafını tuttu. Pekala sizin dediğiniz olsun diyen Yuri yenilgiyi kabullendi. Ama bir bilinmeyene gittiğinizi aklınızdan çıkarmayın. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir yere gidiyoruz. Varikino'da oturan üç kişiden annemle büyük annem öldüler. Büyük babam kuru yere gelince. Yaşıyorsa bile rehine diye mutlaka hapse atmışlardır. Biliyorsun büyük baba savaşın son yıllarında bir anlaşma yaptı. Ormanları fabrikaları sattı. Ünvanını da bir başkasına devretti. Tabii hepsi de hesaplı işler. İşin doğrusunu bilmiyoruz. Şimdi köşk kimin? Kimin olursa olsun hiç merak etmiyorum. Yalnızca oranın ne durumda olduğunu öğrenmemiz gerek. Ağaçlar kesiliyor mu, fabrikalar çalışıyor mu? Hepsinden önemlisi o ülkenin o bölümü kimin yönetiminde? Daha doğrusu biz oraya varınca kimin elinde olacak? Eski idare müdürü Mikulitsin'e pek güvendiğinizi görüyorum. Bizi kanadı altına alacağını sanıyorsunuz. Evet ama bakalım kendisi orada mı? Hatta bakalım sağ mı? Hem sonra onun hakkında adından başka ne biliyoruz? Onu da büyük baba çok söyledi de oradan anımsıyoruz. Her neyse, durmadan önünüze çıkacak güçlükleri sayacak değilim. Siz karar verdiniz, ben de kabul ettim. Artık bu kararı uygulamak için harekete geçmeliyiz. Şimdi oraya nasıl gidilebileceğini bir soruşturalım. 2. Yuri bu sorunu öğrenmek için Varoslavski istasyonuna gitti. Tahta parmaklıklar arasındaki geçitten bitip tükenmez bir kuyruk halinde yolcular geçiyordu. Yerlerde kurşunlu renkte paltolar giymiş bir takım insanlar yatıyordu. Bunlar öksürüyor, yerlere tükürüyor, kubbe biçimindeki tavanın seslerini çoğaltacağını unutarak bağıra bağıra konuşuyorlardı. Çoğu tifüslü hastalardı. Biraz iyileşir iyileşmez hastane yönetimi tarafından taburcu edilmişlerdi. Çünkü hastaneler tıklım tıklım doluydu. Üstelik sıra bekleyenler de vardı. Yuri de birçok hastayı azıcık kendine geldi diye taburcu etmişti. Ama bunların bu kadar kalabalık olduğundan, gar binalarına sığındıklarından haberli değildi. Beyaz önlüklü bir hamal, bir yolculuk izin kağıdı getirmeniz gerektiği anlattı. Sonra hemen her gün gelip tren var mı yok mu diye soracaksınız. Şimdi o kadar az tren var ki hepsi altın değerinde. Ve tabii hamal işaret parmağıyla baş parmağını birbirine sürttü. Un ya da başka bir şey getirmelisiniz. Tekerlekler yağlanmayınca dönmüyor, bilirsiniz bu işleri. Üstelik de bu kez parmağını boğazına götürdü. İçkisiz olmuyor. 3. O sıralarda Alexander Alexandrovich Yüksek Ekonomi Heyeti'nde danışma üyeliği yapıyordu. Yuri de partinin yüksek kademelerinde bulunan ağır hasta bir üyeyi tedavi etmişti. İkisine o zaman için en yüksek ücret ödendi. Ellerine bir mağazadan istedikleri kadar yiyecek alabilecekleri bir kart verildi. Gidecekleri mağaza Saint Simon Manastırı bitişiğindeki eski bir ordu deposuydu. Doktorla profesör manastırın içinden geçip bir zamanlar eğitim alanı olarak kullanılan açıklıktan ilerlediler, depoya girdiler. Burada bir duvardan ötekine kadar tezgahlar uzanıyordu. Bir tezgahtar hiç acele etmeden malı sayıyor, tartıyor, ölçüyor, bitenlerin yerine arka taraftan aldıklarını yerleştiriyordu. Fazla alıcı olmadığı için çok beklemediler. Sıraları çabuk geldi. Tezgahtar ellerindeki karta baktı. Yiyecekleri önlerine yığdı. Getirdikleri yastık kılıfın içine doldurulan un, tereyağı, şeker, peynir, makarna, yağ, sabun gibi maddelere şaşkınlıktan irileşen gözlerle bakıyorlardı. Tezgahtar onlara biraz da açık elle davranmıştı. Adamın daha çok zamanını almamak için hemen torbaları bir çuvala doldurdular, sırtlarına vurup evin yolunu tuttular. Uzun bir süreden beri ilk kez kendilerini bir iş başarmış, yararlı birer insan gibi hissettiler. Bu dünyada boşuna yaşamıyorlardı, bunu da kanıtlamışlardı. Şimdi Tonya onları sevinçle karşılayacak, takdir edecekti. Yaptıkları işten büyük bir mutluluk duyuyorlardı. 4. Erkekler çeşitli hükümet dairelerini dolaşıp yolculuk izni almaya, boşalttıkları apartman dairesi üzerinde haklarının sürmesini sağlamaya çalışırlarken, Tonya da harıl harıl götürülecekleri şeyleri hazırlıyordu. Şimdi resmen Jivago'lara ait olan 3 odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, şunu ya da bunu gözden geçiriyor, götürmeleri gerekip gerekmediğine karar vermeye çalışıyordu. Götürdükleri eşyanın ancak küçük bir bölümü kendilerine aitti. Geri kalan bölümünü yolda ve gidecekleri yerde ilk haftalar boyunca yiyecek içecekle değiş tokuş edeceklerdi. Açık pencereden içeri hafif bir bahar rüzgarı esiyordu. Horozlar ötüyor, bahçede çocuklar oynuyordu. Oda havalandıkça kışlık giysileri koydukları sandıklardan çıkan naftalin kokusu kendisini daha çok belli ediyordu. Götürmeleri gereken eşya kendilerinden önce gidenlerin mektuplarında yazdıklarına göre kararlaştırılıyordu. Sanki pencerelerden içeri rüzgarla giren bir ses onlara ne yapacaklarını anlatmaktaydı. Dostlarından aldıkları mektuplarda istediğiniz kadar kumaş alın diye yazıyordu. Metre metre kumaş en makbule geçen şey ama yolda her şey yoklanıyor, defalarca karıştırılıyor. Onun için kumaşı yalandan kesip elbise biçiminde teyelleyin. Hele fazla yıpranmamış paltolar çok işe yarıyor. Sakın bavul ya da sandık almaya kalkışmayın. Çünkü bunları taşıtacak hamal bulamazsınız. Yararsız hiçbir şey almayın. Denkleri bir kadın ya da çocuğun taşıyacağı hafiflikte, büyüklükte yapın. Tuz ve tütünün çok değerli olduğu anlaşıldı. Ama üzerinizde bulunursa çok tehlikeli. Paranız da Kerenski hükümetinin çıkardığı banknotlar halinde taşıyın. İnsanın kendi belgeleri kadar başına dert açan bir şey yok. 5. Yola çıkmalarından bir gün önce şiddetli bir kar fırtınası oldu. Kurşuni renkli kar bulutları gökyüzünde değirmen taşı gibi dönüyor, lapa lapa yağan kar her tarafı bembeyaz bir çarşafla örtüyordu. Bütün eşya toplanıp paket edilmişti. Daire içindekilerle birlikte yaşlı bir çifte bırakılıyordu. Bunlar Yegirovna'nın Moskova'da yaşayan akrabalarındandı. Bir dükkan sahibiydiler. O kış Tonya'nın elbise, palto karşılığında patates ya da diğer yiyeceklerden elde etmesine yardım etmişlerdi. Artık Markel'e güvenemiyorlardı. Kendini siyasi kulüp olarak seçtiği milis kışlasında ilk efendilerinin kanını emdiğini söyleyemiyorsa bile kendisini cahil bıraktıklarını anlatıyor, insanların maymun soyundan geldiğini bile kendisinden sakladıklarını ileri sürüyordu. Tonya evi korumaları için bırakacakları karı kocaya odaları yeniden gezdirdi. Dolapları, çekmeceleri gösterdi. Çeşitli konularda ne yapabileceklerini anlattı. Sandalyeler, masalar duvar diplerine itilmişti. Bir köşeye de çıkınlar yığılmıştı. Odaların perdeleri çıkarılmış, halılar kaldırılmıştı. Çıplak pencerelerden rüzgarın peşine takılıp dört bir yana uçuşan kar parçaları görünüyordu. Bu görünüm onlara geçirdikleri üzüntüleri anımsattı. Yuri'nin gözünde annesinin ölümü canlandı. Tonya ile Alexander Alexandrovich de Anna Gromeko'nun ölümü ve gömülüşünü düşündüler. Bu evde geçirdikleri kışın son kış olduğunu hissediyorlardı. Daha sonra bu duygularında yanıldıklarını anladılar. Sanki evlerini bir daha göremeyecek gibiydiler. Birbirlerini üzmemek için o anda duydukları acıdan söz etmediler, gözyaşlarını tutmaya çalıştılar. Bütün bunlara rağmen Tonya durumunu kurtarmak için kendine hakim olmaya çalışıyor, durmadan evin korunmasını üstüne alan karı koca ile konuşuyordu. Karı kocanın kendisine büyük bir iyilikte bulunduklarını düşünüyor, minnettarlığını kadına sayısız armağanlar vermekle göstermeye çalışıyordu. İçerideki odaya giriyor, metre metre dantel, ipekli kumaşla geri geliyor, bunları kadına armağan ediyordu. 6. Sabahleyin daha gün doğarken evi terk ettiler. Bütün kiracılar uyuyordu ama bir teki toplumsal olaylara ön ayak olmaktan hoşlanan Zevorotkina onların çıkışını bekliyordu. Onları görür görmez dikkat dikkat diye bağırıp herkesi ayağa kaldırdı. Yoldaşlar acele edin, eski ev sahipleri Gromekolar gidiyor, onlara güle güle deyin. Kiracılar arka kapının üstündeki sahanlığa toplandılar. Şimdi artık ön kapılar kullanılmıyordu, hepsi kilitlenip kapatılmıştı. Daha iyi görebilmek için birbirlerinin üstüne yığıldılar. Sanki fotoğraf çektireceklermiş gibi bir halleri vardı. Esniyorlar, çabucak sırtlarına attıkları şalların paltoların içinde tir tir titriyorlardı. Markenlerden nasıl bulduysa bulduğu içkiyle zil zurna sarhoş olmuştu. Sahanlığın eski parmaklıklarını aşağı bir çuval gibi tehlikeli bir biçimde sarkıyordu. Eşyayı istasyona taşıma önerisinde bulunmuştu. Önerisi kabul edilmeyince de pek alınmamıştı. Sonunda Markel'den kurtuldular, sokağa çıktılar. Hava hala karanlıktı. Rüzgar dinmişti ama kar bir gece öncekinden daha şiddetli yağıyordu. İri yün parçalarına benziyor, ağır ağır düşüyor ve toprağın üstünde bir an asılı gibi duruyordu. Arbat'ta ortalık biraz daha aydınlandı. Burada kar beyaz bir tiyatro perdesi gibi sokak genişliğinde iniyordu. Yürümeleri güçleşmişti. Bir an yürümediklerini yerlerinde saydıklarını sandılar. 7. Yuri istasyona vardığında Tonya ile babası hiç bitmeyecekmiş gibi uzanıp giden kuyruğa girmişlerdi bile. Nuisha ile Sasha dışarıda dolaşıyorlar. Arada sırada büyüklerin yanına gelmenin zamanı mı değil mi diye soruyorlardı. Buram buram gaz kokuyorlardı. Bitlenip tifüse yakalanmasınlar diye bileklerine, enselerine gaz yağı sürmüşlerdi. Kuyruk platformun kapısını bulmuştu. Ama trene binebilmeleri için daha yarım mil kadar gitmeleri gerekiyordu. Yeterince çöpçü olmadığı için istasyon pislik içindeydi. Platformun önündeki raylara yığılan çöpler yüzünden tren yaklaşamıyor, çok uzakta duruyordu. Tonya Yuri'yi görünce el salladı. Yuri yaklaşınca bağıra bağıra yolculuk izninin hangi gişeden vize ettirileceğini söyledi. Yuri de o yana gitti. Yuri geri gelince bakayım hangi mühürleri vurmuşlar diye kocasından kağıtları istedi. Yuri parmaklığın üstünden kağıtları uzattı. Tonya'nın arkasında duran bir adam kağıdı omuzunun üstünden okuyarak bu kağıtlar özel tren için dedi. Ön tarafta duran başka bir yolcu daha bilgiliydi. Bu pul diye açıkladı. Özel bir trende istediğiniz yerde oturabileceğini gösterir. Tabii şimdiki zamanda özel tren bulursanız. Birden kuyruktakiler hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Özel trenmiş. Büfede bir yer bulursanız kendinizi şanslı sayın. Onlara kulak asmayın diye öndeki yolcu araya girdi. Ben size her şeyi anlatırım, çok kolay. Bütün özel trenler kaldırıldığından şimdi yalnızca tek tip tren var. Herkes aynı trene biniyor. Askerler, mahkumlar, hayvanlar, herkes. Sonra kalabalığa döndü. Neden adamcağızla her şeyi açıkça söylemiyorsunuz? Konuşmak parayla mı? Amma da anlattın diye kalabalıktan bir ses yükseldi. Bir kere konuşmadan önce karşındaki adamın yüzüne bak. Böyle suratı olan bir insan nasıl özel trene binebilir? Özel tren denizcilerle dolu, onların gözleri keskindir. Bu adama bir bakan ne görür? Eski mal sahiplerinden biri. Ondan da kötüsü bir doktor, kibar sınıftan biri. Hemen silahını çeker ve burn. Kalabalığın dikkatini başka bir şey çekmemiş olsaydı durumun ne olacağı bilinemezdi. Bir süreden beri yolcular istasyona giriş bölümlerindeki büyük camlı kapılardan trenin geldiği yönü gözlüyorlardı. Yarım saatten beri şekilleri iyice belli olmayan tek tek ya da grup halinde insanlar ilerliyordu. Önce bunları demiryolu işçilerine benzettiler. Ama sonra bunların bir yolcu grubu olduğu anlaşıldı. Yolcular camlı kapılara dayanıp açın açın diye bağırmaya başladılar. Arkadakiler ilerlediler, öndekileri itmeye başladılar. Şu duruma bakın, bizi buraya kilitlediler. Onlar platforma çıkmanın yolunu bulmuşlar. Kapıyı açın Allah'ın belaları, kapıyı. Hadi yoldaşlar itin. Onları o kadar kıskanmayın yoldaşlar diye Tonya'nın önündeki adam sesini yükseltti. Bunlar Petrograd'dan gelen mahkumlar. Vologda yoluyla kuzey cephesine gidiyorlar. Kendi istekleriyle yolculuk etmiyorlar. Çok geçmeden siper kazmaya koyulacaklar. 8. 3 günden beri yoldaydılar ama Moskova'dan pek fazla uzaklaşamamışlardı. Havanın soğukluğu sürüyordu. Dışarıda tarlalar, yollar, ormanlar, köy evlerinin damları kalın bir kar tabakasıyla kaplıydı. Tonya daha önce yük treninde yolculuk etmemişti. Bir kere vagon yerden bir hayli yüksekti. Kalın sürme kapıları vardı. İlk bindikleri zaman Yuri kadınları kucaklayıp vagona bindirip indirmek zorunda kaldı. Ama daha sonra onlar da bu işi öğrendiler. Tonya'ya vagon yürüyen bir hayvan ahırından farklı görünmemişti. Paramparça olup yollarda kalacaklarından korkuyordu. Çok geçmeden bu korkusunun yersiz olduğunu gördü. Katar'da 23 tane vagon vardı. Jivagolar 14. vagondaydılar. Tren istasyonlarda durduğu zaman yalnızca orta vagonlar peronun önüne gelebiliyordu. Diğer bölümler dışarıda kalıyordu. Ön vagonlar denizcilere, ortadakiler yolculara, sondakiler ise çalıştırılmaya götürülen mahkumlara ayrılmıştı. Trende her yaşta, her meslekten 500 kadar yolcu vardı. Durumları görülecek bir manzaraydı. Zengin, kibar avukatlar, borsacılar, arabacılar, döşeme parlatıcıları, tellaklar, Tatar halı tüccarları, tımarhane kaçkını deliler bir arada oturuyorlardı. Avukatlar ve borsacılar gömleklerinin kollarını dirseklerine kadar sıvamış, birbirlerine bitmez tükenmez öyküler anlatıyor, kahkahalarla gülüyorlardı. Bunlar hükümetle ilişiği olan hatırlı kimselerdi. Gelecek için bir kaygıları yoktu. Başları herhangi bir şekilde sıkıntıya girdiği takdirde bu tanıdıkları sayesinde temize çıkacaklarından emindiler. Diğerleri çizmeli, pantolonlarının diz kapakları paralanmış, gömlekleri eskimiş, sakallı ya da sakalsız kimselerdi. Vagonun sürme kapısının iki yanındaki demirlere tutunmuşlardı. Yol kenarındaki köylere küskün bakışlarla bakıyorlardı. Hiç kimseyle konuşmuyorlardı. Bunlar eşsiz dostsuz kimselerdi. Kimseden bir şey umut edemezlerdi. 9. Tren istasyonlarda durunca Tonya başı tavana çarpmasın diye hafifçe doğruluyor, tahtanın aralığından geldikleri yer inip gezmeye elverişli mi değil mi diye bakıyordu. Oturduğu kevetten boş yere kımıldamayı göze alamıyordu. İşte yine bir istasyona giriyorlardı. Trenin sarsıntısıyla uyuklamakta olan Tonya kendine geldi. Oldukça büyük bir istasyona girmişlerdi. Trenin durumundan da burada uzun zaman bekleyeceği anlaşılıyordu. Tonya gözlerini ovuşturdu, saçlarını düzeltti. Sonra elini yanında duran torbanın içine soktu.